Yavuz Bey, bu haftaki görüşmemize Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde belediye başkanlarının istifaları edecekler mi, etmeyecekler mi, görevden ayrılmaları istendi mi, istenmedi mi veya zorlandılar mı, zorlanıyorlar mı? Bu konuyla başlayalım. Bu konuda bir iç çekişme görünüyor mu sizce? Öyle bir his alıyor musunuz?
Ona ilişkin bir takım emareler var iç çekişme olduğuna ilişkin. Hatırlayalım, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Başkanlığı'na kongreyle seçildikten sonra anayasa değişikliğinin ardından şöyle bir konuşma yapmıştı. Bir metal yorgunluğundan bahsetmişti önce. Bu metal yorgunluğuna maruz kalan AK Partililerde bir görev değişimi olacak. Bunun partiyle ilişkinin kesilmesi olarak anlaşılmaması gerektiğini söylemişti. Yani kadroda bir değişikliğe gideceğini işaretini vermiş ama bir bölünme, bir kırgınlık yaratmaması için de ön almıştı. Sonrasında buna belediye başkanlarını, bakanları da dahil etti. Hatta işin içine yolsuzluğu da dahil etti. Yolsuzluk yapanları da bir kenara koyacağız ve oradan devam edeceğiz diye. Şimdi gelinen noktada ilk tabii büyük tartışma İstanbul Belediyesi ile yaşandı. Kadir Topbaş istifa etti. İstifa etti ama istifa ederken niye istifa ettiğini açıklamadı. Hala da açıklamış değil. Sonrasında bir ulusal televizyonda devamı gelecek diye bir haber yayınlandı. Melih Gökçe'nin ismi, Bursa Belediye Başkanı, Balıkesir Belediye Başkanı. Bütün bu yayınların ardından da gözler tabii ki genel merkeze çevrildi. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Bekir Bozdağ bir açıklama yaptı. Ben bilmem, bunu genel merkezin sözcüsüne sorun diye. Orada da bir dakika, devamı gelecek diye bir işaret olarak algılandı. Devamında genel merkezden Mahir Ünal bir açıklama yaptı. Şu an elimizde Balıkesir, Bursa, Ankara Büyükşehir Belediyelerinin dahil olduğu ve değişeceğine ilişkin bir liste yok dedi. Ama çok enteresan bir cümlesi var devamında. Bu olmayacağı anlamına gelmez biçiminde. Tam o sıralarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da Melih Gökçe'nin ismi zikredilerek sorulan bir soruya şu anda yok ama bu olmayacağı manasına gelmez dedi. Yani şunu anlıyoruz, AK Parti'de belediye başkanlarıyla ilgili bir çalışma var. Bu arada belki bir not olarak şunu da iletmemiz lazım. Melih Gökçek sosyal medyayı çok sıkı kullanan bir siyasetçi. Bütün bu tartışmalar sırasında sustu. Hiçbir şey söylemedi. Tabii Ankara kulislerinde birçok senaryoda konuşulmaya başlandı Cumhurbaşkanı ve AK Parti'nin açıklamalarının ardından. Şöyle iddialar var. Melih Gökçek'in de tıpkı Kadir Topbaş gibi görevini bırakmasını istediği biçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandumda özellikle %50'nin altında kalmasından rahatsız olduğu biçiminde. Melih Gökçe'nin de önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceği konusunda partiyle bir müzakere içinde olduğu da konuşuluyor. Ama Balıkesir Belediye Başkanı var mesela, bir ilçe kongresinde çok net bir biçimde AK Partili bir milletvekilini suçlamış. Onunla ilgili hakarete varan cümleler etmişti kürsüden. Hatta Hayati Yazıcı Genel Başkan Yardımcısı onu uyarmıştı. Hakkında disiplin soruşturması da başlatılmıştı. Mesela Balıkesir Belediye Başkanı'nın istifasının istendiği ama o istifa etmeyeceği ve bağımsız olarak görevine devam edeceği biçiminde bir mesaj gönderdiği de konuşuluyor. Bursa hakeza öyle, hakkında bir FETÖ soruşturması başlatıldığına ilişkin bilgiler var Bursa Belediye Başkanı'nın. Onun da istifasının istendiği, onun da istifaya pek sıcak yaklaşmadığı biçiminde kulislerde konuşulanlar var. Tabii bu başka bir yönüyle de tartışılıyor. Bunlar belediye başkanları. İsimleriyle seçiliyorlar. Elbette partileri var ama isimleriyle seçiliyorlar. Halktan oy alıyorlar. 5 yıllığına oy alıyorlar ama 5 yıl olmadan da istifa ediyorlar. Genel merkezin talebiyle. AK Parti'nin sandıkla gelen sandıkla gider sloganına ters bir durum. Bu da tartışılıyor. İçeride bir kırılganlık, içeride bir kırgınlık yaratıyor mu? Evet, en azından kaotik bir ortam yaratıyor. Ankara gibi, İstanbul gibi büyük şehirlerin belediye başkanlarının istifalarının talep edilmesi, bu istifalara hiçbir gerekçe ortaya konulmaması tabii bu kaotik ortamı arttırıyor. Muhalefet de bu meselenin üzerinde, onu da söyleyebiliriz. Muhalefet Partisi'nin genel başkanı, ana muhalefetin Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeyin çağrısında bulundu. İstifa ediyorsanız bir yakanızda yolsuzluk rozeti, bir yakanızda da FETÖ'cü rozeti olur dedi. Buna tabii cevaplar da veriliyor. İstifa ile birlikte bir şey var da istifa ediyor diye bakılıyor belediye başkanlarına. O bir şeyin ne olduğu da açıklanmıyor. Tabii bu parti içinde de Türkiye'nin genelinde de bir o önemli tartışmanın, tansiyonu yüksek tartışmanın bir başlığı halinde duruyor. Önümüzdeki günler heyecanlı. İlk olarak Ankara Belediye Başkanı'nın ne yapacağı beklenecek veya Ankara Belediye Başkanı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne yapacağı beklenecek. Bursa ve Balıkesir, Uşak illeri, bunun dışında bir takım ilçe belediyeleri, il başkanlarında değişiklikler var. Yeni bir kadro ile 2019'a gitme talebi olarak söyleniyor bu Cumhurbaşkanı tarafından. Dediğim gibi muhalefet farklı bir açıdan bakıyor. Bunların FETÖ ile bağlantıları var. O bağlantılardan, o yükten partiyi kurtarmak için AK Parti önlem alıyor, öncelik alıyor. Bunu böyle yapmaması lazım. Bu bağlantılar varsa eğer ellerinde, bunu savcılarla paylaşmaları lazım. Yargılamayla ancak bu iş çözülebilir, istifayla değil diyorlar.
Sizce bu motorlu taşıtlar vergisi de işin üzerine bir tuz biber eken durum yarattı mı? Hükümet içerisinde bir tartışma yaratan bir durum mu o da?
O da çok enteresan bir tartışma. Belki Kuzey Irak'la ilgili tartışmayı da buna ekleyebiliriz. Çünkü AK Parti iktidarı tek ses. İktidara geldiğinden bu yana tek ses. İçeriden çok çatlak sesler çıkmıyor. Bir tek işte Bülent Arınç'ın bazı konularda farklı ses olarak ortaya çıktığını görmüştük geçmişte. Şimdi o da yok. Son zamanlarda biraz farklılaştığını görüyoruz. Mesela motor taşıtlar vergisi. Sizin hatırlattığınız mesela %40 gibi bir artış söz konusuydu. Toplumda da çok ciddi tepkiye neden oldu. Yaklaşık 18-19 milyon araba kullanıcısı, arabası olan aile diye düşünürsek buna. Ciddi bir seçmen potansiyeli aynı zamanda. %40'lık bir vergi meclise sunuldu, artış. Bu artışla ilgili sunumlar yapıldı. Maliye Bakanı söyledi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek konuştu. Sonrasında bu tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı devreye girdi. Ve dedi ki yüksek, halk kabul etmiyorsa bunu işte düşürmek lazım diye. Şimdi düşecek. Bu bir talimat olarak algılanıyor elbette. Ama tabii soru da şu. Bu konulurken Cumhurbaşkanı'nın haberi yok muydu? 16 Nisan'da referandum yapılırken, başkanlık sistemine geçilirken ne deniyor? Tek ses, tek başlılık, çift başlıktan kurtuluyor. Cumhurbaşkanı, başbakan çift başlı bir sistemdir. Bundan kurtuluyor. Şimdi o zaman hükümet farklı, Cumhurbaşkanı farklı mı gibi değerlendirmeler de var. Hükümette bazı hükümet üyelerinin önce alınan kararın uygulanmasında sorun çıkması ve bu kararların geri alınmasından dolayı da sıkıntı duydukları yine kulislerde konuşuluyor ama çok ortaya çıkmış bir durum yok. Yalnız AK Parti'nin pek yapmadığı bir şey yaptığını görüyoruz. Böyle bir belge açıklandı. Bu belge açıklandıktan sonra geri adım atıldı. Ne kadar atıldığını da mecliste görüşmeler sırasında anlayacağız.
Cumhurbaşkanlığının İran ziyaretine geçecek olursak, Kuzey Irak'taki gelişmelere karşı bir müttefiklik durumu söz konusu. Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhurbaşkanının oradaki ifadelerinde de bir yumuşama gördünüz mü sizde?
Evet, dengelerin 24 saatte değiştiği bir bölge Orta Doğu. Orta Doğu'nun da tam işte aslında kıyısında bir Türkiye. Hemen sınırlarında savaşların devam ettiği bir ülke. Bağımsızlık meselesi de Türkiye'de gerçekten Ankara'nın tansiyonunu ciddi bir biçimde yükseltti. Az önce AK Parti içindeki tartışmalardan bahsederken Kuzey Irak örneğini de vermiştim. Belki bir cümle onu da söyleyeyim. Kuzey Irak'la ilgili olarak işte Van'a elimizde kapatırız, Sabur'u kapatırız gibi bir takım cümleler edilirken Ticaret Bakanı Van'a'yı kapatmak doğru mu acaba, bunu konuşmamız lazım. Bir taraftan ticaret devam etmeli, siyaset, diplomasi başka yerden devam etmeli. Ticaret durursa bu Türkiye'ye zarar verir gibi cümleler de etti. AK Parti'nin Güneydoğu milletvekilleri oradaki referandumun Türkiye'ye bir zarar getirmeyeceğine ilişkin açık açık mülakatlar verdiler. Yani az önceki konuya belki destek anlamında bu söylenebilir. Tek bir görüş yok o konuda. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu referandum yapıldıktan sonra son derece sert açıklamalar yaptı. Van'ı kapatırız dedi, Babur'u kapatırız, yiyecek bir şey bulamazsınız, yiyecek bir şey bulamazsınız gibi. Oradaki halka yönelik bir tehdit olarak algılandı bu geniş bir kesim tarafından. Hatta danışmanlarının Cumhurbaşkanı'nı uyardığı konuşuldu ve son dönemde Cumhurbaşkanı'nın sözlerini biraz daha yumuşattığını görüyoruz. Yani bu referandum sonrasında yapılan açıklamalarla ne amaçlanıyor, amel ne, o konuda soru işaretleri vardı. Şimdi yavaş yavaş onların açığa kavuştuğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı diyor ki bu işten geri adım atarsa Barzani yine kardeşimiz olur. Yani bu referandum meselesini yok farz ettiklerine ilişkin bir açıklama beklendiğini anlıyoruz oradan. Ama orada referandum ve sonrasında bir bağımsızlık ilanına son derece net bir biçimde karşı çıkıyor Türkiye. Sadece Türkiye değil, İran da karşı çıkıyor. Türkiye ile İran, Suriye'de çok ciddi karşı karşıya gelmiş iki ülke, bölgede rakip iki ülke. Ama orada bir bağımsızlık, Kuzey Irak'ta bir bağımsızlık fikrine en net karşı çıkan iki ülke. İşte bu bağımsızlık veya referandum süreciyle birlikte İran'la Türkiye'nin arasındaki buzların da yavaş yavaş eridiğini gördük. 1979 yılından beri ilk defa İran Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye gelmişti. Şimdi Türkiye Genelkurmay Başkanı Cumhurbaşkanı'ndan önce İran'a gitti, orada temaslarda bulundu. Sonra Cumhurbaşkanı gitti. Ruhani ile birlikte ortak basın toplantısı düzenlediler. Yazılı açıklama yapıldı İran'dan ve bölgede bir İsrail benzeri Kürt devletinin kurulmasına karşı çıktıklarını açık biçimde ortaya koydular. Amerika'nın da perde arkasından bu bağımsızlığı desteklediğine ilişkin bir görüş birliği olduğu da açıklandı. Ve iki bölge ülkesi olarak, ki Irak'ı da buna dahil edebiliriz, Bağdat yönetimine, üç bölge ülkesi buradaki referandum sürecinin doğru işlemediğini, İsrail'in gizli servisi Mossad aracılığıyla bu işi yürüttüğünü ve bölgede bir fitne noktası oluşturmaya çalıştığını söylüyorlar. Buna karşı çıkacaklarını açık açık ortaya koyuyorlar. Ve bu süreç İran'la Türkiye arasında, tıpkı İran'la Türkiye arasında olduğu gibi Türkiye ile Irak arasında da, Bağdat yönetimi arasında da yeni bir dönem başlatmış görünüyor. Ki bu ülkeler işte Başika yüzünden Irak'la Bağdat hükümetiyle son derece sert tartışmalara girmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tahran'la Haçlı Şabi grubu Suriye içinde İran'a bağlı bir takım gruplar, militanlar nedeniyle son derece sert açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ki İran hep başından beri Esad'ın yanında yer almıştı. Türkiye muhalifleri desteklemişti. Yeni ittifakların kurulduğunu söyleyebiliriz. Astana süreciyle Rusya'nın da içinde bulunduğu o süreçte başlayan dönemin yeni bir takım ittifaklar ve birliktelik açıklamalarıyla devam ettiğini aktarabiliriz. Tabii bu arada referandum konusunda da bölge ülkelerinin çok net olduğunu tekrarlayalım. Bu referandum sonucunda bağımsızlık gelemez. Gelirse buna ilişkin her türlü tedbir alınır biçiminde. Bir not da iletelim. Habur kapatılır, Van'a kapatılır. Bunlarla ilgili herhangi bir harekete geçmiş durumda yok Türkiye açısından baktığınızda. Habur da açık, Van'alar da, Kerkük, Ceyhan petrol boru hattıyla ilgili Van'alar da açık. Bununla ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'in de bir açıklaması var. Van'ayı kapatmak o kadar kolay değil. Çünkü kapattığınızda dünya borsalarında petrol fiyatları artar gibi bir açıklama yaptı. İlk kez referandumla ilgili bu kadar net bir açıklama yaptı. Yani ambargonun uygulanmasının pek kolay olmadığını söyledi. Ambargo bir yanıyla ekonomik. Diğer tarafta siyasi ambargo söz konusu olabilir, ki o uygulanıyor zaten şu anda Barzani'ye. Askeri bir önlem ise hep masanın üzerinde tutuluyor. Türkiye tarafında da, İran tarafında da, ortak tatbikatlarla Irak tarafında da.
Barzani tarafından Kuzey Irak'tan bir yumuşama, bir geri adım işareti var mı?
Barzani tarafında da bir geri adım işaretini pek göremiyoruz. Paris'te Irak hükümetiyle bir araya gelme ihtimallerinden bahsediliyor. Bir diyalog sürecinin başlama ihtimalinden. Aslında Ankara'nın da talebi biraz bu. Bundan sonra Bağdat'ı biz muhatap olarak alacağız dediler ve Bağdat'ın bu meseleyi çözmesi gerektiği üzerinde duruyorlar. Ancak referandumun askıya alınması, referandumun yok sayılması gibi bir sürece girmiş görünmüyor en azından Barzani. Ama önümüzdeki süreçte elbette bir diyalog olacak. Çünkü Amerika'nın da Rusya'nın da bunun için çaba sarf ettiğini görüyoruz. O oturulan masada ortaya konulacak doneler ve kimin nereye kadar esneyeceği aslında bölgedeki süreci belirleyecek. Yalnız şunu söyleyebiliriz, yani bağımsızlık meselesi hem İran hem Türkiye hem Irak tarafından bu kadar sert karşılandığı için bağımsızlığın kısa sürede hayata geçmesi pek mümkün görünmüyor.
Yavuz Bey, son olarak Sözcü Gazetesi iddianamesine dikkatinizi çekmek istiyorum. İlginç bir iddianame. Neler konuşuluyor bu iddianame konusunda Türkiye'de?
Hukukçular çok kızgın bu iddianame ile ilgili olarak. 70 küsur sayfalık bir iddianame ile Sözcü Gazetesi'nin sahibi ve orada çalışan birkaç gazeteci için bir iddianame hazırlandı. Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt propagandası yapmak da var bunun içinde. Aynı zamanda sahibin de FETÖ tarafından destek alarak kurmakla suçlanıyor sahibi Sözcü Gazetesi'ni. Yani orada ortak bir organizasyon olarak değerlendirilir Sözcü Gazetesi'nin kuruluşu. Peki bunu neye dayandırıyor? İşte burada soru işaretleri var. Genelde haberler, köşe yazıları Türkiye'de meydana gelen olaylarla ilgili Sözcü Gazetesi'nin aldığı pozisyon, yani muhalif pozisyon. O muhalif pozisyonun FETÖ'nün işine yaradığı ve bu çerçevede FETÖ'nün ekmeğine yağ sürdüğü, değirmenine su taşıdığı biçiminde bir gözlemden ibaret iddianame. İşte iddianamede bir takım isimler var. Eski FETÖ'cüler, Gülerce var mesela. Cemaatin en önemli isimlerinden biriydi Hüseyin Gülerce. O Gülerce'nin sözcüye ilişkin iddiaları söz konusu. Cem Küçük gibi hükümete yakın gazetecilerin bir takım gözlemleri söz konusu. O gözlemler üzerinden ve haberler üzerinden yapılan bir suçlama. O suçlamaya karşı da hukukçuların son derece sert tepkileri söz konusu. Bu arada Cumhuriyet Gazetesi soruşturması çerçevesinde tutuklu bulunanlardan birisi, bir gazeteci serbest bırakıldı. Ama diğerlerinin cezaevi süreçleri devam ediyor. Sözcünün sahibi Burak Akbay yurt dışında ve yurt dışında olmasına rağmen hakkında işte FETÖ üyeliğinden bir iddianame de hazırlanmış durumda. Tıpkı Cumhuriyet Gazetesi'nde olduğu gibi genelde haberler ve köşe yazıları üzerinden ve böyle olabilir gibi benzetmeler ve izlenimler üzerinden hazırlanmış bir iddianame. İddianameye tepki büyük. İşte Sözcü mesela en son iddianame çıktıktan sonra şöyle bir başlıkla çıktı. Eski FETÖ'cüler bize karşı aleyhimizde tanıklık etmişler iddianamede. Savcı buna güveniyor. Ama İlker Başbuğ gibi, Tuncay Özkan gibi Ergenekon zamanında FETÖ'den en fazla zarar gören isimler de bizim tanığımız. Onlar bize FETÖ'cü desinler, biz bu işi bırakalım biçiminde bir manşetle çıktılar. Ve hala da onun tartışmalarının devam ettiğini görüyoruz. Sözcü'de mesela İlker Başbuğ, Genelkurmay Başkanı'nı terör örgütü ile ilişkilendiren ve bunun içinde PKK'yı şahit gösteren zihniyet neyse Sözcü gazetesine ilişkin suçlamada aynı noktadadır diyor ve Sözcü iddianamesini eleştiriyor.
Sözcü küçük bir gazete değil değil mi? Büyük bir gazete.
Sözcü evet, özellikle seküler kesimin çok rağbet ettiği Hürriyet gazetesinden sonra belki Hürriyet gazetesine yakın etkisi olan ciddi bir gazete. Büyüdü diyebiliriz son dönemde.
Yavuz Bey çok teşekkür ederim bu haftaki yorumlar için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.